Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Programımızda her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim.
Evet, bu haftada gündeme dair, medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları sizinle konuşacağız hocam. Öncelikle bu hafta Ankara'nın bir misafiri vardı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Tabii Afrika-Türkiye ilişkileri de tekrar gündeme geldi bu ziyaretle birlikte. Senegal-Türkiye ilişkilerine şöyle bir bakacak olursak hocam, nasıl değerlendirirsiniz? Senegal'in hem Afrika'daki konumu nedir, hem de Türkiye üzerinde ne gibi bir etkiye yeri vardır? Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Batı Afrika ülkesi olan Senegal, kıtanın Avrupa'ya ve dünyaya açılan bir kapısı görünümdedir. Bu yüzyıllar öncesinden böyle olduğu gibi günümüzde de aynı özelliğini devam ettirmektedir. Senegal'in başkenti Dakar, yaklaşık 500 yıl kadar önce batılı köle ticareti yapan emperyalistlerin o coğrafyaya ulaştığında yine orayı da bir üs yapmışlardır. Yani kıta işlerinden toplanan köleler Dakar'dan gemilere adeta Roro gemisi gibi yükleniyor, Amerika kıtasına götürülüyor idi. Yüzyıllar sonra Senegal bağımsızlığını elde ettikten sonra, 1957 yılda Fransa'dan bağımsız olduktan sonra, Dakar uluslararası havaalanı Afrika'ya giden yolcular için bir adeta aktarma noktası, merkezi oldu. Mesela Türkiye'den bile Afrika'ya uçan yolcular önce Dakar'a, oradan gideceği ülkeye gidiyor idi. Bu hala da büyük ölçüde böyle, ama bugün şu anda Türkiye, Türk Hava Yolları vasıtasıyla dünyada Afrika'ya en fazla uçuş yapan hava yolu şirketi olduğu için bazı yolları direkt yapıyoruz. Ama Senegal hala Afrika ile Avrupa ve Batı dünyası arasında bir köprü vazifesi olmasını sürdüre gelmektedir. Ülke 196 bin kilometre kare bir alana sahiptir. Adını içinden geçtiği Senegal Irmağı'ndan alıyor. Yani nehirden ülke ismini alıyor. 17 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Ve nüfus içerisinde de yerli Afrika kabileleri söz konusu. Yani burası bir Arap ülkesi değil. Yani birçok kişi orada karıştırıyor bazen oradaki etnik yapıyla. Yani Wolof'lar, Fulani'ler gibi, Mandinka'lar gibi böyle etnik gruplar söz konusu. Ancak Senegal'in dini olarak baktığımızda nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan bir ülkedir. Ve bu nedenle de Türkiye ile Senegal'in bağımsızlığı kazandığı, Fransa'dan bağımsız olduğu andan itibaren hala iyi ilişkilerini sürdürmektedir. Hatta bu son ziyaretlerle ilgili Türkiye-Senegal arasındaki en önemli konuşulan noktalardan bir tanesi de malumunuz orası Afrika'ya açılan kapı olduğu için daha önce Türk okulları adıyla açılan, daha sonra da işte bu FETÖ darbe girişiminden sonra Maarif Vakfı'na devredilen okullar söz konusu ve o okulların önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye geçti ve Senegal'de bir büyükelçilik yapan Ahmet Kavas Hoca'yla da işte üniversiteden tanışırız. Orada şu anda Maarif Vakfı'nın idarecisi olan öğrenciyle de tanışıyoruz. Yani orada eğitim faaliyetleri olarak, ticaret olarak, insani yardım faaliyetleri olarak bizim Senegal'de önemli bağlantılarımız var. Yani siz Senegal'le ilişkilerinizi belli bir seviyede ve sıcak tuttuğunuz zaman oradan diyelim ki Gambiya, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Çad'a kadar olan o coğrafyanın giriş kapısıdır. Çünkü diyelim ki Mali gibi devasa bir ülkenin, Burkina Faso'nun, Çad'ın denize kıyı çıkışı olmadığı için Senegal üzerinden bütün karayolu, demiryolu, havayolu bağlantıları, birçoğunda gerçi demiryolu yok da. Dolayısıyla Senegal'le siz ilişkileri geliştirdiğiniz zaman eski Fransız sömürgesi Frankofon ülkeler dediğimiz, yani Senegal'den doğuya doğru gidebildiğiniz kadar Sudan sınırına kadar, o Çad Gölü çevresindeki çok geniş bir hinterland'ın noktasıdır. Şöyle bir Türkiye'den örnek vererek anlatıyorum. Evet. Mesela İzmir Limanı ve İzmir bütün Batı Anadolu'nun hinterland olduğu için bütün yollar İzmir'e, oradan dünyaya açıldığı gibi. İşte Senegal ve Dakar Limanı, Dakar Havaalanı Afrika'nın batı kapısı konumundadır. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin Afrika açılımı sayesinde biz Senegal'le ilişkilerimizi düzgün tutarsak o bölgelerle daha rahat bir giriş kapısı olur diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda da söyledik. Afrika bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra bugünküne göre çok daha fazla konuşulacak, dünya gündemine gelecek bir kıta olduğunu söyleyelim. Çünkü yüzyıllar öncesinde İngilizler, Fransızlar ana omurgayı paylaşmışlar. İşte İspanyol, Portekiz, Belçikalılar da geri kalan yerini taksim ederek 1890'lı yıllarda adeta babalarının çiftliğini paylaşır gibi Afrika kıtasını sömürgeleştirmişler. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını ülkelerine transfer etmişler. Miras olarak da dillerini, resmi dil olarak dinlerini ve kültürlerini bırakarak da çekilmişlerdir. Şu anda hala Batı Afrika'da Frankofon ülkeler dediğimiz ülkeler para birimleri olarak frankı kullanıyorlar ve merkez bankaları Paris'te, evet. Ve hala sömürü belli bir düzeyde devam edip gidiyor bu Afrika kıtasında. İşte Türkiye ile birlikte bugün Çin, Rusya gibi yeni aktörler Afrika siyasetinde önemli bir aktör olarak girmeye başlayınca, Türkiye'nin mesela şu anda Yunanistan'la olan çıkan krizlerde Mavi Vatan meselesinde en çok bize karşı çıkan Fransa'nın olmasının sebebi, biz bu coğrafyada eski Fransız sömürgesi olan ve hala da kaynakları Fransa'ya transfer edilen, sadece Senegal'den ibaret değildir. Nasıl ki Türkiye'nin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir kültürel hinterlandı var ise, Senegal'in de yani bir 200 bin kilometre kareden daha az bir yüz ölçümü, hı-hı, var ama 10 katı 20 katı daha etkisi geniş var. Bir hinterlanda etkisi vardır. Dolayısıyla Senegal Afrika'nın giriş kapısıdır ve bu ülkeyle olan ilişkilerin dostane bir şekilde sürdürülmesi Türkiye'nin Afrika açılımının bir gereğidir. Bu yönüyle ayrıca değerlidir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir başka önemli meseleye bakalım. Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaman zaman gerginlik artıyor. Bu hafta içerisinde Yunanistan bizim NATO uçuşu yapan uçaklarımıza yine radar kilidi atarak tacizde bulundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterdi. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını gösteriyor dedi. Tabii bizim uçaklarımız da karşı cevabı verdiler. Ama ilginç olan, bir NATO uçuşu, NATO'dan Yunanistan'a herhangi bir tepki gelmedi hocam. Buna da dikkat
Şimdi
çekmek gerekiyor.
Olayın perde gerisine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda Yunanistan'la olan çok sıcak bir temas içerisinde. Bunun sebebi de Girit Adası'nda devasa üsler kurma, evet, peşinde. Çünkü Girit Adası'nın öyle bir özelliği vardır ki Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Boğazlardan gelen, o Adalar Deniz üzerinden gelen bütün yolların kesişme noktası halindedir. Ve sürekli olarak da işte 6 milden 12 mile çıkarma teşebbüsü var. 12 mile çıkardığı zaman sanki Girit'in doğusundan batısında da bir boğaz gibi çok dar bir alandan gemiler geçiş hakkı elde edebiliyor. Bu da Yunanistan'ın elini güçlendirecek. Tıpkı İstanbul Çanakkale Boğazı gibi, evet, bir alana sahip olmuş olacak. Türkiye buna müsaade etmiyor. Yunanistan'ın yapmış olduğu bu taşkınlıklara, küstahlıklara Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin görmedim, duymadım, bilmiyorum moduna girmesinin sebebi, hepsinin Yunanistan üzerinde bir hesabı vardır. Hatta Çin bile şu anda Atina ile liman arasında, Pire limanı arasında kalan bölge adeta birleşmiş durumda. Yani 10 milyon civarında nüfusu var. Nüfusun Yani 1/3'e yakını Atina Pire bölgesindedir. Evet. Pire Limanı'nın işletmesini Çinliler almış. Batı Anadolu'nun hemen karşısında Adalar Denizi'ndeki birçok adayı Almanlar şu anda alacağına karşılık bir şekilde işte. Orada artık hangi bir formülle hak sahibi olacaktır. Çünkü Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne 80'li yılların başına girdikten bugüne kadar Avrupa bankalarından almış olduğu paraları şu anda çalışarak ödemesi diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla karşılığında işte ya adasını veriyor ya liman işletmesini veriyor veyahut da işte bu şekilde askeri üsler kurdurarak bir şekilde borçtan kurtulmaya çalışıyor ama Yunanistan üzerinde Amerika'nın, Çin'in, Fransa'nın yani dünyanın bu coğrafya üzerinde hesap olan bütün ülkelerin en kolay nasıl ki Suriye'de, Irak'ta PKK-YPG unsurları, silahlı unsurları sahada en kullanışlı, en ucuz aparat olduğu gibi devlet bazında da Yunanistan bu borcu gırtlağına kadar olan bir ülke olduğu için de çok çabuk manipüle edilebilecek bir ülkedir. Ve Türkiye ile hesabı olan ne kadar dünyada şer güç varsa gidip Yunanistan'ın arkasında saf tutuyor. Ve Yunanistan'ın bu kadar sesini yükseltmesinin sebebi arkasında ona sufle veren ve Türkiye ile de bir takım hesabı olan güçler olduğunu bilmekte fayda var.
NATO'nun buradaki sessizliğini NATO, nasıl
yani
yorumlamak
şu anda
gerekir?
NATO dediğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri lokomotiftir, büyük patrondur. Arkasından İngiltere, Fransa, Türkiye gelir. Zaten hareket Türkiye'ye karşı çekiliyor. Fransa'yı da az önce söyledik yani. Afrika'da ayağına basıyoruz Fransızların. Ve elinden geldiği kadar Türkiye'yi zora sokacak bütün hamlelerin arkasında Fransa var. Zaten Anglo-Sakson ülke olması bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere her zaman aynı perspektiften siyasi olaylara bakarlar. Bu yönüyle baktığımızda ABD ve İngiltere'nin tutumu belli. Fransa aynı şekilde saf tutuyor. Diğer ülkeler ise mesela bir Polonya'yı düşünelim. Göbekten Amerika'ya bağlı durumdadır. Hele hele şu Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra korkudan hepsi NATO'ya tutundular. Dolayısıyla Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın sözünün üzerine söz söyleyebilecek güçte ve yetenekte bir ülke olmadığı için Yunanistan'ın yaptığı yanına kar kalıyor.
Hocam bu Yunanistan'ın son dönemdeki küstahlığının, şımarıklığının sebeplerinden biri de hiç kuşkusuz Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği atılım. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayfun füzesiyle ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Şu anda 560 kilometre menzili Tayfun'un ve 1000 kilometreye çıkartılması noktasında çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu tabii tedirgin ediyor Yunanistan'ı. Bir de son olarak Arnavutluğa Türkiye SİHA satmaya karar verdi ve anlaşmalar imzalandı. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın bu konuda Türkiye ile aynı safta olmaktan dolayı mutluyuz açıklamaları dikkat çekerken bu anlaşmanın hemen akabinde Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Solu Arnavutluk'ta aldı ve Arnavutluk'un da Avrupa Birliği'ne girme sürecine işaret ederek adeta bu bize bağlı, bizimle iyi geçinin mesajı vermeye çalıştı. Yunanistan'ın Arnavutluk üzerindeki etkisi ne olabilir? Bir de Kosova'nın da yine Türkiye'den SİHA almak istediği basında yer alıyor. Türkiye'nin hem Arnavutluğa hem de Kosova'ya bu tür silahları, uçakları, SİHA'ları satıyor olması Yunanistan'ı neden tedirgin ediyor?
Şimdi bizde şöyle bir deyiş vardır. Nereden nereye? Şimdi 100 yıl önceki tarihten bir sahne sunup bugüne anlamaya çalışalım. Afrika'da en son toprağımız Libya'ydı. Biz oraya Trablusgarp diyorduk, Garp Ocakları, Cezayir, Tunus ve Libya'ydı. Cezayir ve Tunus Fransızlar tarafından işgal edilmişti 1800'lü yıllarda ama Libya bizim Abdülhamit döneminde, Abdülhamit tahttan 1909'da indirildiğinde bile bir Osmanlı toprağıydı. Evet. Ve fırsatı ganimet bilen İtalya hemen Akdeniz'in karşı yakasındaki Libya'yı işgale başladı. Ve bu sırada Libya ile Osmanlı Devleti'nin bu donanma gücü zayıf olduğu için gereken lojistik sağlanamadığı için Ömer Muhtar'ın o direnişinden de bir sonuç çıkmadı. Evet. Ve bir İtalyan sömürgesi oldu Libya. İşte İtalyanlarla 1911'de bir Uşi anlaşması imzalandı. Bu imza sırasında biz İtalya'ya Libya'yı bırakırken adalar dediğimiz bu 12 adalar, Rodos başta olmak üzere, buraların normalde Osmanlı'ya devri söz konusuydu. Fakat Osmanlı'nın o adaları koruyabilecek bir deniz gücü olmadığı için İtalya'ya dendi ki siz de bu bir süreliğine kalsın, şu an Yunan tehdidine karşı, bakın Yunan tehdidine karşı adalar bir süreliğine sizde kalsın. Daha sonra devredilmek üzere Yunan İtalyanlara bırakıldı. Ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu böyle gitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Anlaşması, Paris'te bir uluslararası kongre düzenlendi ve Türkiye oraya temsilci bile gönderilmedi. Ve o Paris Anlaşması'yla da Yunanlara devredildi bu adalar. Şimdi biz 100 yıl önce adaları Yunanlılara karşı koruyamayacağımızı düşünerek İtalyanlara emaneten bırakıyoruz. O devrin siyasetçilerinin 1940'lı yıllardaki aymazlığı sebebiyle de Yunanistan olduğu bittiğiyle bu adaları tapusun üzerine aldı. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Bizim çok şükür yani her ay yeni bir işte silah sistemini, işte insansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar,
füzeler,
insansız uçak, savaş uçakları vesaire. Hı hı. Bu tabii ki bizi sevindirirken Türkiye'nin düşmanlarını, ki başta Yunanistan olmak üzere, de endişeye düşürüyor. Bakın 100 yıl öncesinden geldiğimiz noktayı kıyaslama açısından söylüyorum. Türkiye şu anda Arnavut'la SİHA satışı gerçekleştiriyor ve Kosova'yla da ön mutabakat zaptı imzalandı. Evet. Şimdi Yunanistan'la Arnavutluk arasındaki şeyi de bilmemiz gerekiyor. Çünkü Arnavutluk topraklarının önemli bir kısmını Yunanistan oldu bittiyle ele geçirdi. Hmm. Ve oradaki Ortodoks Arnavutları, ki Çamerya Arnavutları diyoruz, onları asimile etti. Yani şu an Yunanistan'daki mevcut 10 milyon nüfus içerisinde hatırı sayılır asimile edilmiş Arnavut nüfus vardır. Bu şeyden giderek çünkü Osmanlı zamanında da Arnavutlar Müslümandı. Kuzeyde İşkodra civarında bir miktar Katolik, güney o Berat'ın güneyinde Yunanistan'a doğru olan kısmı Ortodoks Arnavutlar vardı. İşte bu Ortodoks Arnavutları asimile ederek şu an siz Yunansınız dedi ve işi bitirdi. Arnavutlar hiçbir zaman Yunanlarla bu yönüyle baktığımızda hazzetmezler. Yani topraklarını işgal etmiş bir ülke olarak görürler. Ve Türkiye ile bu yönüyle, hani düşmanımın düşmanı dostumdur ülkesiyle, yani bu SİHA satışları dikkate alındığında Yunanistan'ı bir çevreleme harekat. Nasıl ki Azerbaycan'la Türkiye iyi ilişkiler gidince Ermenistan bundan tedirginlik oluyor. Evet. Türkiye artık bu şekilde büyük devlet olmanın gereği olarak caydırıcılık politikası izliyor. Bunun neticesi olarak da şu anda zaten Arnavutluk NATO'ya girmiştir. NATO üyesidir ama Avrupa Birliği'ne müracaat etmiştir. Bu yönüyle Yunanistan orada bir demokrasinin kılıcı gibi Arnavutluğu, Kosova'yı, oradaki mesela Makedonya'nın 20 yıl boyunca NATO'ya girmesini engelledi. Evet. Adının Kuzey Makedonya olması konusunda ısrarcı oldu. Çünkü kendi coğrafyasında o Selanik'in olduğu yer zaten Makedonya bölgesi olarak geçtiğinden dolayı. Şimdi Türkiye'nin öncelikle bu coğrafyaya bir zamanlar, bakın 90'lı yıllarda Heron dediğimiz insansız hava araçlarını kiralayabilmek için Amerika'ya dil döken, daha sonra Amerika'nın bizi İsrail'e pas etmesi ve İsrail'den paramızla rica minnet sadece gözlemlemek üzere, bakın silahlı değil, silahsız İHA. Sadece gözlemlemek için PKK'ların
istihbarat
amaçlı bunu bize 40 dereden su getirerek vermek için çalışıyorlardı. Verdikleri zaman da bir sürü şartlar öne sürüyordu. Evet. Şimdi Türkiye bu İHA'larını yapmakla kalmadı. Bunun SİHA'sını yaptı, silahlı olanını yaptı.
Uçağını
yaptı ve daha üst versiyonlarını yaptı. Bunlar da kalmadı. Şu an itibariyle 3 milyar 850 milyon yani 4 milyar dolarlık bugün biz ihracat yapmışız. Bakın 4 milyar dolar. Bu bir önceki yıla göre katlayarak gidiyor. Yani bu sattığımız SİHA'ların mühimmatını önümüzdeki yıl onlar bizden
tekrar alacaklar
ve dolayısıyla göreceksiniz bu sene 4 milyardan bahsediyorsak önümüzdeki yıl 8 milyardan 10 milyar dolardan bahsedeceğiz. Evet. Savunma sanayinin ihracatı olarak. Yani Türkiye eskiden Mehmetçiğin göğüs göğüse savaşarak o gösterdiği dünya kamuoyundaki caydırıcılığını şu anda zekasıyla, İHA'larıyla, evet, SİHA'larıyla, insansız savaş uçaklarıyla, mil gemi vasıtasıyla gösterdiği gemilerle bu Yunanistan'ı korkutuyor. Bunun arkasındaki güçler Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine sürerek şunu yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin bu savunma sanayindeki ilerleyişini sekteye uğratmak, gerekirse durdurabilmek için Türkiye'yi bu tür işlerle meşgul etmek. Yani Yunanistan bir kere bizim klasımızda olan bir ülke değildir. Yani Türkiye'yi düşünün ki spor şeyiyle söyleyecek olursak, ya Türkiye Süper Lig'de oynayan bir takım, Yunanistan 3. lig takımı.
Evet.
Dolayısıyla biz bunlarla vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani Yunanistan şu alışkanlığına devam ediyor. 1828'de Mora isyanlarıyla birlikte Rusya, İngiltere, Fransa'nın desteğiyle Osmanlı'dan bağımsız olmuş. 6 defa alanını genişletmiş ve hala da bu Lozan'dan bu yana kara sularını genişletme arafesinde.
Evet.
Yani durumdan vazife çıkararak kendine alan açmıştır Yunanistan. Ama Türkiye artık diyor ki buraya kadar. Bundan sonra artık anlaşmalarda ne yazıyorsa o noktaya geri adım atacaksın. Yunanistan bu tür şeyler duymaya alışık olmadığı için bu kadar da iç kamuoyunda telaşa düşmelerinin sebebi, yani çok da haksız sayılmazlar. Yunanistan için artık eskisi kadar öyle efeleneceği bir dönem yok diye düşünüyorum.
Peki Balkanlardayken, evet, onu soracaktım hocam, Balkanlara hazır gelmişken. Kosova Sırbistan gerilimi devam ediyor. Kosova'nın kuzeyinde yeni güvenlik tedbirleri alınmış ve Sırbistan Başbakanı'nın bir açıklaması var. Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz diyor. Sırbistan Kosova geriliminde son durum nedir?
Şimdi malumunuz Yugoslavya 6 cumhuriyet 2 özerk bölgeden oluşur idi. Bu 6 cumhuriyet bağımsız devlet oldular. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya. Sırbistan içerisinde Kosova özerk bölgesinin özerkliği kaldırılınca onlar da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şu an 110 civarında ülke Kosova'nın bağımsızlığını kabul etti. Ancak Sırbistan, Rusya gibi bazı ülkeler hala Kosova'yı Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyorlar.
Evet.
Bu ayrı bir bahis. Ancak Kosova 1.800.000 civarında nüfusu olan, nüfusunun %95'i Müslüman olan, Avrupa'da Müslüman nüfusu en fazla olan ülkedir. Ve nüfusunun yaklaşık %90'ı Arnavutlardan oluşmaktadır. Yani orada Türkler, evet, Prizren, Mamuşa gibi yerlerde %1-2'lik az bir nüfusa sahipler. Kosova'nın kuzeyinde Mitrovica bölgesi var. Orada 4 belediye de Sırplar çoğunlukta. Ve bu 4 belediye bir araya gelerek Belediyeler Birliği kurduğunu ifade ediyor. Ve kendi arasında bir toplu hareket ederek Sırbistan'la flört yapmaya çalışıyor. Kosova yönetimi de şunu söylüyor. Diyor ki bakın, Bosna'da biz bunun benzerini yaşadık. Bosna Sırp Cumhuriyeti kuruldu ve devlet içinde devlet oldular. Bosna Sırp ve Bosna Hırvat Federasyonu'nun benzeri bir yapıyı biz Kosova'da müsaade etmeyeceğiz. Ya siz Kosova içerisinde normal Kosova'ya bağlı Sırp kökenli vatandaşlarımız olarak yaşayacaksınız ki Sancak bölgesindeki Müslüman Boşnaklar nasıl Sırbistan'a bağlı hiçbir özelliği olmadan yaşadıkları gibi. Fakat Sırbistan, Rusya gibi ülkeler ise oradaki Mitrovica bölgesi, ki maden kaynakları bakımından zengin bir bölge olduğu için, o bölgenin Sırbistan'a bağlanması veya özerk bir statüye sahip olması için oradaki 4 tane Sırpların çoğunlukta olduğu belediyeyi örgütleyerek yolları kapatıyorlar. Sınır kapılarında eylem yaparak bir takım maraza çıkarmaya çalışıyorlar ve gelecekte de bu kolay bir çözülecek sorun değildir. Çünkü o Mitrovica bölgesinde zenginlik kaynağının olduğu, madenlerin olduğu ve sınır kapısına yakın o bölgelerde 4 Sırp şehrinin olması, o belediyelerin de ortak hareket etmesi daha çok Kosova'nın başına artacak gibi gözüküyor.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar dileyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Tunus'ta bir seçim gerçekleştirildi. Fakat seçimden önemli sonuçlar çıktığını söyleyebiliriz herhalde. Halkın %91'i seçimi boykot etti. Seçime katılım oranı %10'un altında kaldı.
%8.
Ve darbeyle görevini sürdüren bir sivil darbeyle Cumhurbaşkanlığı yargı darbesiyle belki de görevini sürdüren Cumhurbaşkanı Kays Saied'e güven azaldı. Muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Necip Şabi Cumhurbaşkanı Kays Saied'e halkın güven oyunu çektiğini söyledi. Tunus'ta bu mesaj ne anlama geliyor? Kays Saied'i bundan sonrası için ne bekliyor? Tunus'u nasıl görüyorsun? Bu seçimle birlikte buradan devam edelim. Buyurun hocam.
Evet, Tunus deyince Arap Baharı, Yasemin Devrimi,
evet,
ve Zeynel Abidin Bin Ali'nin uçağa, hı-hı, binip gitmesiyle bu Aziz'inin kendine,
evet,
bu seyyar satıcını yakması ve bu Arap Baharı
fitilini ateşlemesi,
evet, bir yer. Önce Tunus'un şöyle bir demografisini tanıma açısından söyleyeyim. 1956'ya kadar Fransız sömürgesi idi. Daha önce 1500'lü yılların başında 1850'li yıllara kadar Osmanlı yönetiminde Garp Ocakları, yani Cezayir, Tunus ve Libya 3 Garp Ocağı idi. Osmanlı Devleti buraya bir deniz amirali göndererek, hı hı, o bölgeyi dayılar eliyle yüzyıllarca idare ettiler ki orada Osmanlı askerleriyle yerli ahalinin kızların evlenmesiyle oluşan bir de Kuloğlu diye de bir, hmm, nesil ortaya türediğini daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Tunus Afrika kıtasında bir ülke olmakla birlikte kültürü, gelenekleri bakımından ki Endülüs'ten oraya gelen ki bu Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta bunu çok görebiliyoruz. Çünkü 711'den 1492'ye kadar 870 yıla yakın bir Endülüs medeniyeti olmuştu İber Yarımadası'nda ve Endülüs en son Granada düşmesiyle birlikte kaçabilenler, canını kurtarabilenler işte Tunus'a, Cezayir'e, Fas'a geldiler. Orada da bu yetişmiş bir medeniyet görmüş insanlar oranın kültürüne de katkıda bulundular. Tunus şu anda turizm potansiyeliyle Avrupa ile Afrika arasında köprü vazifesi görmüş olması yönüyle baktığımızda kültürel olarak diğer Afrika ülkelerinde farklı bir yere sahiptir. Yani biz Afrika deyince, Arap dünyası deyince bu Maghrib ülkelerinin Fas'ı, Cezayir ve Tunus'u ayrı bir yere koymamız gerektiğini öncelikle söyleyebiliriz. Fransa'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra uzun yıllar Fransa'nın kontrolünde işte bu diktatörler tarafından idare, evet, edilen Tunus Arap Baharı'ndan sonra yeni bir model geliştirdi. Tıpkı Muhammed Mursi'nin Mısır'da sandıktan %52 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmesi gibi İhvan-ı Müslümin'in, İhvan'ın Tunus'taki uzantısı Nahda Hareketi de,
evet, Gannouchi
önderliğinde birinci parti çıktı. Fakat Gannouchi ve Nahda Hareketi oradaki laik seküler batı yanlısı partilerle birlikte bir
gücünü
koalisyon
paylaştı,
kurdu. Yani, evet, şöyle düşünelim. Türkiye'de AK Parti ile CHP'nin büyük koalisyon kurup ülkeyi birlikte yönetmesi gibi bir şey, evet, hayal edebilirsiniz. Dolayısıyla liberaliyle, sekülleriyle, İslamcılarıyla Tunus'ta halkın iradesinin oluşturduğu bir parlamento ki Arap coğrafyasında çok az görülür böylesi örnekler. Biraz işte batıya yakınlığından da kaynaklanıyor. Bir yönetim şekli oluşmuştu. Tunus birçok yönüyle Türkiye'ye benzerdir. 28 Şubat sürecinde Türkiye'de başörtüsü yasağının çok böyle, hı-hı, uygulandığı dönemde benzer uygulamaları Mısır'da,
Tunus'ta
da görüyoruz.
Evet.
Hatta sokakta bile başörtüsüne müdahale etme. Yani Türkiye'deki olayların benzerinin prototipini Tunus'ta yaşandığını birebir şahit olduk geçtiğimiz çeyrek yüzyıl içerisinde. İşte bu her görüşten bir parlamentonun oluşması. Bunlar tuttular. Kays Said diye bizim tam Ahmet Necdet Sezer profiline uygun bir kişi.
Anayasa
Mahkemesi Başkanı. Evet. Dediler bu adam hukuka uygun hareket ediyor. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakarı hepsi bir arada Kays Said'i Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler ve seçtiler.
Sonra ne oldu hocam?
Tıpkı Ecevit'e anayasa fırlattığı gibi Ahmet Necdet Sezer'in. Burada da
Kays Said
ilk iş olarak hani parlamentoyu feshetti.
Evet.
Ve adeta yargı darbesi yaparak bütün ipleri
eline aldı.
Geçirdi.
Cadavu başlattı
yani
neredeyse.
Yani nasıl ki Sisi askeri bir darbe yapmış ve Mursi indirmişse burada da Nahda Hareketi'nin siyaseten etkisini sıfırlamak ve Batı'nın ona söylemiş olduğu sufleleri yerine getirmek üzere Kays Said'in bakıyoruz yargıyı bir manivela olarak kullanarak Tunus'ta her şeye hükmetmeye çalışması. Fakat burada toplumun şöyle bir güzel tarafı var. Orada her görüşten insanlar tavırlarını ortak koyabiliyorlar. İşte bu seçimde de aynı şekilde. Yani Nahda Hareketi ve İhvan-ı Müslüman Hareketi ile birlikte sol, liberal, seküler gruplar da aynı şekilde Kays Said'e tavır koydular. Biz senin artık meşruiyetini
tanımıyoruz
ve seçimi boykot ediyoruz dediler.
Erken
ve
seçim talebinde bulundular.
%8 bakın %8 çok gülünç bir.
Bir önceki seçimde %41'miş zannedersem hocam katılım.
Evet dolayısıyla şu anda Tunus'ta önceki gün bir Tunus'tan gelen bir alim bir ailenin bir ferdinin söylediği şey şu. Türkiye'de nasıl ki son bir yıldır, iki yıldır hep sürekli hayat pahalılığı, işte peynirin fiyatı 3 kat arttı, akaryakıtın fiyatı 2 kat arttı gibisinden şeyler söyleniyor. Tunus'ta da bu yargı darbesinin olduğu dönemlerde sürekli aynı şeyler gündeme getirildi.
İşte evet, hayat pahalılığı protestoları vardı değil mi hocam?
Evet.
Kays Said de destekliyordu.
Kays Said parlamentoyu feshedip ipler eline aldıktan sonra o haberler hepsi kesildi diyor.
Ama hayat daha da diyor, pahalandı.
Hayat pahalanmak şöyle dursun. Artık paranız olsa da markette o ürünü bulamıyorsunuz. Diyor.
Evet.
Her şey daha kötüye gitti. Ama kimse artık sesini çıkarabilecek bir ortamı da bulamıyor. Başına ne geleceğinden korkuyor. Onun için Türkiye'dekiler aklını başına alsın diyor. Yani Tunus gerçekten sosyolojik olarak, demografik olarak, tarihi süreç olarak Türkiye'ye bu yönüyle benzer özellikler taşıyor. Ve bizler pireye kızıp yorgan yakmama açısından bu Tunus olaylarında ayrıca bir mercek altına alıp incelememizde fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir başka önemli gelişmeye bakalım. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kez yurt dışına çıktı. Bir operasyonla Ukrayna'dan alındı, Amerika'ya götürüldü. Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüştü. Orada işte yine destek taleplerini iletti Zelenski. ABD Başkanı Biden da işte Ukrayna orada durduğu sürece bizim size desteğimiz devam edecek dedi. Patriot konusunda da yine Amerika Ukrayna'ya yardım edeceğini, Patriot göndereceğini ifade etti hava savunma sistemi. Zelenski'nin ABD ziyaretine nasıl bakarsınız? Savaşın seyrini değiştirir mi? Rusya'ya geri adım attırır mı Patriotlar? Bu konuda neler söylersiniz hocam?
Şimdi Zelenski'yi ben sömürge valisi gibi görüyorum. Evet. Hani böyle Pinokyo diye bir film vardı benim çocukluğumda.
İpler başkasının elinde.
Yani şu anda İngiltere ve Amerika bir araya gelseler deseler ki biz Ukrayna'daki savaşı yarın durdurmak istiyoruz. Zelenski'nin burada bir iradesi falan söz konusu değildir. Savaşı başlatan da Putin'i tahrik edip Ukrayna işgaline sebep olan da çünkü İngiltere orada akıl beyin İngiltere'dir. Amerika o işin
finansörüdür.
Finansörü ve silahlı gücüdür.
Evet.
Ve oltanın ucundaki yem de Ukrayna'dır. Ve koskoca bir ülkeyi harap ettiler. Ve hala Zelenski'den bir kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Ya film setinde türetilmiş bir sahte kahramandır. Bu Zelenski'nin hangi askeri dehası var, hangi devlet hı-hı. tecrübesi var. Yani sonuçta film setindeki bir artist bu adam.
Komedyen.
Komedyen ve tek özelliği Yahudi bir hı-hı. aileden geliyor olması ve küresel sermayenin istediği şekilde hareket ediyor olmasıdır. Şu anda milyarlarca doları bulan silah ve mühimmat yardımı yapıyor Amerika, İngiltere ve Batı bloğu Ukrayna'ya. Acaba babasının hayrına mı yapıyor? Ukrayna'yı sevdiği için mi yapıyor? Yani 100 yıl önce Sandanski'nin başını çektiği Bulgar çetecilere Balkan dağlarında Osmanlı'ya parayla satmadığı silahları veren Batı aklı, daha sonra Bulgarlar komünizm altında inim inim inlerken şu anda Avrupa Birliği'ne girdiği halde Avrupa'nın en fakir ülkesi halindeyken kimse Bulgarların yüzüne bakmıyor. Demek ki şu anda da kimse Ukrayna sevdalısı falan değil. Maksat başka. Bu savaşla birlikte bakın neler oldu. NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir diyen
Macron.
Macron başta olmak üzere Polonya'sı, İskandinav ülkeleri hepsi NATO'nun arkasında hizaya girdiler ve harıl harıl milyar dolarlık silah siparişi yapıyorlar Amerika'ya. İkincisi, Amerika kaya gazını dünya piyasasına satabilmesi için fiyatların yükselmesi lazımdı. Çünkü normal Rusya'nın, Katar'ın, İran'ın çıkardığı doğalgaza göre kaya gazından doğalgaz üretmenin belli bir maliyeti vardı ve dünya piyasalarındaki o günkü fiyattan sattığı zaman para kazanamıyordu. İşte Ukrayna hadisesiyle birlikte doğalgaz fiyatları 5 kat 6 kat arttı ve şu anda gemiler habire LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgazı Amerika'dan Avrupa'ya satıyor. Amerika milyar dolarlar kazanıyor. Yani silahtan 10 kazandıysa, gazdan 100 kazandıysa Ukrayna'ya da onun bir hani sadakası mesabesinde Patriot veriyor, bilmem silah sistemleri veriyor ki bu savaşta düşük yoğunluklu olarak devam etsin. Dikkat edin, bakın savaşın fazla yayılmasını da istemiyorlar. Mesela Ukrayna'dan Rusya işlerine bir füze saldırısı, insansız hava aracı saldırısı olmuştu. Hemen Zelenski'yi uyardılar, dediler ki biz savaşı Ukrayna'da sınırlı tutmak istiyoruz. Yani biz bir 3. Dünya Savaşı yaşamak ve Rusya ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Maksat bir taraftan Rusya'yı zayıflatıp oyalarken bir taraftan da Batı'da başına buyruk hareket eden ve Amerika'yı, NATO'yu dinlemeyen ülkeleri hizaya sokmak, silah satmak ve dünya borsalarına Amerikan doğalgazı ki Avrupa'ya geçti ve şu an Amerikan ekonomisi can suyu buldu.
Başarılı oldular mı? Oldular.
Oldular. Almanya şu anda can çekişiyor ekonomik olarak. Bu enerji fiyatlarına kavuşamıyor. Bütün Avrupa'da marketlerde fiyatlar el yakıyor. Ya sanıyor musunuz ki sadece Türkiye'de bu hayat pahalılığı var? Özellikle Batı dünyası bizden kat be kat bu pahalılığı hissediyor. Ve dolayısıyla da kazanan Anglo-Sakson blok, İngiltere ve Amerika. Yakılan yıkılan ülke Ukrayna. Zayıflatılan Rusya, ama Rusya bunu tahıl fiyatlarının artması, enerji fiyatlarının artması, ham madde tedarikçisi bir ülke olduğu için savaştan kaybettiği zararlarını emtia fiyatlarındaki yükselişle Rusya
telafi
bir şekilde telafi ediyor. Ama olan
insanlığa oluyor.
Olan Ukrayna'ya ve insanlığa oluyor, dediğiniz gibi.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Afganistan'da Taliban kadınların üniversitede eğitim görmesini yasakladı. Türkiye de buna tepki gösterdi. Bunun ne insani ne de İslami olduğunu söyledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Taliban ne yapmak istiyor hocam? Bunun bir karşılığı var mı? Neler söylersiniz? Bu Taliban'ın elini nasıl etkiler?
Evet. Şimdi Taliban bu kararının arkasından neyi murad etti onu bilmiyoruz.
Evet.
Ama bir de fotoğrafa diğer yönden bakalım. Yani en son Hüdayi Vakfı'ndan Afganistan'a gidip gelen, oradaki insanlarla birebir görüşen kişilerden duyduğumuz kadarıyla, yani insanlar buradaki yeşil çayı kaynatıyorlar, içine ekmek bandırıp yiyorlar. Dedikleri bu yani.
Durum
ot kaynatıp yiyen insanlar, açlıkla pençeleşen insanlar. Yani dünya kamuoyu niçin 40 milyona yakın bir nüfus Hindikuş dağlarının eteklerinde bu soğukta. Bu insanlar nasıl ısınıyor? Bu insanlar ne yiyorlar diye hiç kimsenin umurunda değil. Ama bakın Avrupa'daki enerji krizini herkes konuşuyor. Yani insanların açlığını, enerji sıkıntısını hiç gündem etmeyen dünyanın bu kızların okula gidememesini direkt manşete çekmesi de ayrı bir. Yani evet. Ben bu kararı onaylıyor anlamında söylemiyorum. Elbette ki yani günümüz şartlarında kızların üniversite okumasını engelleyecek bir dünyada yaşamıyoruz artık. Ama bu kararın hangi gerekçeyle alındığı, niçin yapıldığı, güvenlik gerekçesi mi var, bilmem farklı sebepler mi var onu da bilmiyoruz. Ki Gülbettin Hikmetyar'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani kendisine yapılan bir suikast girişiminden sonra kimisi buna DAEŞ dedi, kimisi yönetimi tehdit ettiğini söyledi ki Hikmetyar da oradaki Peştunlar nazarında da belli bir tabanı olan ki Rus işgali sırasında tabii. önemli bir şahsiyettir. Yani Hikmetyar'ın da yarın bir gün mevcut yönetime karşı bir isyan bayrağı açıp açmayacağı belli değil. Yani olayların perde gerisini biz bilmiyoruz. Ama bilinen bir şey var. İnsanların açlığı konusunda gösterilmeyen tepkinin bu konuda çok yüksek perdeden gösteriliyor olması da ayrıca bir dikkate değer bir konu. Ki Türkiye'nin dışında mesela Türkiye kaç defa trenle
yardım gönderdi.
Gıda, erzak ve benzeri yardım gönderdi. Peki bir tek Türkiye mi bu gök kubbenin altında 200 tane yaklaşık ülke var. Ama kimsenin çok da fazla umurunda. Biraz Türkiye, biraz Katar bu konuda duyarlı davranıyor.
Peki hocam. Devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Barış anlaşması hazırlığı için bugün Moskova'da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları toplantısına Erivan'ın katılmayı reddettiğini duyurdu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ne yapmaya çalışıyor Ermenistan? Yani tamam yenildin ve artık bir barış yapalım deniliyor ama toplantıya, hazırlık toplantısına katılmayacağını açıklıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kimin barış, etkisinde
barış
Ermenistan?
Barış anlaşması yapılırsa Zengezur koridorunun açılması gerekiyor.
Evet.
Ki Nahçıvan'la Azerbaycan arasında İran sınırı boyunca Aras Nehri'nin hemen kuzeyinden bir koridor bu. Bu koridorun açılması İran'ın işine gelmez. Bu koridorun açılması Rusya'nın işine gelmez. Bu koridorun açılması Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ilişkilerini geliştirmesinin istemeyen ülkelerin de işine gelmez. Dolayısıyla bu anlaşma aslında Ermenistan'ı dünyaya bağlayan hem Azerbaycan'la hem Türkiye ile olan sınır kapılarının açılması, ticaretinin gelişmesi 3 milyonun altına düştü.
Evet.
Ve ekonomileri felç durumda. Rusya başta olmak üzere ki Türkiye'de de 50 bin civarında Ermeni kişi yasa dışı yollarla çalışıyor.
Evet.
Yani dışarıdaki Ermenilerin göndermiş olduğu paralarla aileler geçimini sağlamaya çalışan bir ülke Ermenistan. Şimdi böyle bir ülkenin ki 2020 Eylül-Ekim ayındaki Karabağ Savaşı'ndan da mağlup çıkmış bir ülkenin tutup böyle ayak sürmesinin kendi iradesiyle olduğunu beklemek bana biraz saflık gibi geliyor. Çünkü mutlaka perde gerisinden Ermenistan'ın bu masaya gelmemesini, direnmesini ona cesaret veren buna Ermeni diasporası mı dersiniz, Rusya mı dersiniz, İran mı dersiniz, Avrupa ülkeleri mi dersiniz ama belki çağrı yapan Rusya'nın bile perde gerisinden gelmemesi konusunda sufle verdiğini bile söyleyebiliriz ama bunu tarih gösterecek. Ama fotoğraf bu, büyük fotoğraf.
Peki hocam. Devam edelim. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Lahey'de yaptığı bir konuşmada ülkesinin kölecilik geçmişi sebebiyle Hollanda adına özür diledi. Ama bu özür resmi bir devlet özrü değil. Dolayısıyla bir maddi tazminat ödenmesi durumunu doğurmuyor. Belçika ise sömürge geçmişi için özür bile dileyememiş. Böyle bir tablo var. Hollanda ve Belçika'nın sömürgecilik tarihlerine dair neler söylersiniz hocam? Bu özrü nasıl bulursunuz?
Şimdi Hollanda'da, Belçika'da ikisi de geçmişinde sömürgeciliği olan ülkelerdir. Buna İspanya, Portekiz'i de ekleyebiliriz. İngiltere, Fransa zaten başı çekiyorlar. Şimdi Hollanda Protestan bir ülke. 40 bin kilometre karelik bir ülke. 2 milyon kilometre kareye yakın Endonezya'yı, ki bugün 270 milyon nüfuslu Endonezya'yı 300 seneden fazla sömürmüştür. Oradaki bütün baharatlar, yeraltı yerüstü kaynakları gemilerle, ki gemicilikte çok ileri bir ülkedir Hollanda, gelmiştir. Orta Amerika'da Surinam mesela bir Hollanda sömürgesidir. Hollanda'nın şöyle bir insani özelliği vardır diğer emperyal sömürgecilerden. Alacağını almış, çok fazla oradaki yerel halkın dini, dili, mesela resmi diliniz Flemenkçe olacak, dininiz Protestan, yani tavsiyede bulunmuş, zorlamamış. Ama bir Belçika'nın Zaire'de, şu andaki Demokratik Kongo'da yaptığına bakıyoruz. Yani diyelim ki 7-8 nüfuslu bir aile düşünün, 3-4 çocuk. Ne kadar pamuk toplayabilir günde? 500 kilo. 400 kilo toplamışsa getiriyor, birinin bileğini kesiyor.
Evet, acımasız.
Kol, bacak kemiklerinden dağların oluştuğu Leopold zamanında Belçika, Portekiz, bunlar çok çok acımasız emperyalistlerdir. Yani sadece yeraltı yerüstü kaynaklarını yağmalayıp onlara dinini, dilini vermekle kalmamış, karşı çıkanları çok acımasız bir şekilde
cezalandırmış.
Hollanda onlara göre ben alacağımı alır, işime bakarım diyen bir yapıya sahiptir. Onlara göre daha ehven bir yapıdadır diyebiliriz.
Peki hocam. Son olarak FIFA 2022 Dünya Kupası'nın yansımalarına bakalım hocam.
Programımızın finalinde bunu yapalım.
Finalinde de bunu konuşalım. Önemli bir konu şüphesiz. İlk defa bir Müslüman ülkede böylesine bir kupa finali oynandı. Daha doğrusu kupa düzenlendi. Ve hocam şunu söyleyebiliriz ki söyleniyor da, olaysız geçen, sıkıntısız geçen bir turnuva olmuş. Korumaya, bir dünya kupası olmuş.
Olimpiyatların koruması bizim Türkiye'nin
onu da belirtelim.
Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmesi meselesiyle Katar Emirliği'ne teşekkürü vardı.
Tabii.
Yani oradaki işlerin o kadar yolunda gitmesi öyle
biraz da Türkiye'nin
tesadüf değildi.
Tabii ki etkisiyle, tesiriyle. Çünkü içki yasaktı, taşkınlık yapılacak işte herhangi bir şey yasaktı. Hatta LGBT işaretleri bile yasaktı bu kupada. Hacı Bayram Veli öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Hakan Dönmez diyor ki, hocam bundan sonra artık Batı'da Arap kıyafeti giymiş terörist karikatürü yapmak daha zor olacak diyor. Çünkü Katar bu turnuvayla birlikte Araplara ilişkin ön yargıları kırmış. Dönmez, Messi'nin o abalı Dünya Kupası pozunun da birçok ön yargının sonu olduğunu ifade etmiş. Siz nasıl değerlendirdiniz FIFA 2022 Dünya Kupası'nı, Katarlı Dünya Kupası'nı ve sonuçları itibarıyla değerlendirecek olursak?
Katar Emiri'nin Arjantin futbol takımının kaptanına Arap geleneği olan bir abayı giydirmesi, onun da formasının üzerine bunu hiç tereddüt etmeden giymesi, bütün yani 8 milyarlık dünyanın yani kahir ekseriyeti aynı anda o şey enstantane izliyor idi.
Evet.
Şimdi sizin az önce belirttiğiniz gibi Araplar dünyadaki İslam dünyasının, yani insanlığın %25'i kabaca Müslümanlardan oluşuyor. Müslümanların %20'si Araplardan oluşuyor. Yani %80 Arap olmayan Müslüman vardır dünya genelinde. Ama Batı'nın, özellikle Siyonist medyanın dünyadaki sıradan insanların kafasına işlediği Müslüman figürü entarili bir Arap, entarin altında Kalaşnikov bir silah, terörist, pis bir sakalı olan ve yani yanına bulaştığınızda sizi ya öldüren ya bir zarar veren bir tip figürü vardı. Bu algıyı kırması yönüyle önemliydi. Ancak Türkiye'de, şimdi isim vermeyin, bir ünlü bir gazeteci, böyle teke tek programlar yapan bir gazeteci, çok içine dert olmuş. Messi nasıl olur da bunu giyer gibisinden. Ben de tarihten hep programımızda örnek veririm. Hep bize Arapların bize arkadan vurduğu, Şerif Hüseyin'in o ihanetinden dolayı, ya 100 yıl geçti hala Arapları bahane ederek İslam'a küfrediyor. Yani Türkiye'de şu anda belli bir kesim, nüfus kitlesi. Yani ben Müslümanım diyemeyen, ben işte İslam düşmanıyım diyemeyen ve adına da işte bir takım Kemalist, şu bu, laiklik, sekülerlik gibi böyle antin kuntin bir takım maskeler takan bir güruh var Türkiye'de. Ve şunu söyleyelim. Madem öyle Yunanlılar Vatan Anadolu'yu işgal ettiler. Yakmadık köy, ırzına geçmedik kadın bırakmadılar. Bu kadar vahşeti yapan Yunanlılarla biz hemen birkaç yıl sonra Venizelos'la dost olduk. Hatta Mustafa Armağan'ın o derin tarihteki makalesinde gördük. Mevhi ve İnönü Venizelos'un kolunda, onun karısı ötekinin balo yapıyorlar. Yani biz bu kadar, bize bu kadar kötülük yapan Yunanlılarla çeyrek asır geçmeden bu kadar içli dışlı muhabbet yaptık. Hala Yunanlılar bize düşmanlık yaptığı halde onlara bir söz söylemiyorsun. Bu Arap kıyafeti üzerinden, Araplar üzerinden, kızların erken evlendirilmesi üzerinden Hazreti Peygamber'e varıncaya kadar bir kinleri var Türkiye'deki bazı kesim insanların. Yani dürüstçe söylesinler, biz İslam'a karşıyız da diyemiyorlar. İşte Arap'ı, Entari'yi, şunu bunu kisve olarak kullanıp bizim inancımızı hakaret eden bu insanlar var. Biz bunlarla onların anlayacağı dilden, yasal yollarla ve hak edeni hak ettiğini de söylememiz gerekiyor. Evet. Artık Türkiye 100 yıl önceki istiklal mahkemelerinin kurulup insanların öyle işte o Kelal'in söylediği gibi 5000 küsur tane insanı ben astım diyor. Yani bütün İslam alimlerini asmışlar, asacak insan kalmayınca istiklal mahkemelerinin. Yani bunlar hala o günlere özlem duyan bir takım kelaynaklar var. Onlara da gereken cevabı vermemiz gerekiyor. Susmak onların haklılığını. Çünkü bugüne kadar hiç kimse onlara cevap vermediği için kendilerini haklı gören azgın bir azınlık güruh var Türkiye'de. Onlara karşı da gereken cevabı vermemiz gerekiyor. Yani Messi'nin giymiş olduğu o aba adama batıyor ya. Bu kadar Arap figürü üzerinden İslam'a karşı alerjisi olan insan. Gazeteci tiplerdir bunlar. Bunlara karşı da gereken hassasiyetin gösterilmesini programımızda belirterek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamlıkta Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.